Balkanlara yolculuk. Hoş geldiniz. Balkanlara yolculuk TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na başladı. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizler sizleri karşılamaya hazırız ve yaklaşık bir saat boyunca canlı yayında burada olacağız. Programı sizler için Kadriye Şenel hazırladı. Teknik masada Cihan Aktepe sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. E-posta adresimiz balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirsiniz. +90 505 756 0150. Yunanistan'a hukukunun üstünlüğünün yok sayılmasına dair Avrupa'dan bir uyarı daha geldi. Avrupa için Sivil Özgürlükler Birliği isimli sivil toplum ağı, 2024 Özgürlükler Hukukun Üstünlüğü başlıklı 5. yıllık raporunda Avrupa Birliği'nde hukukun üstünlüğünün mevcut durumunu inceledi. Yunanistan'a 46 sayfa ayrılan raporda geçen yıldan bu yana ülkedeki adalet sisteminde hiçbir iyileşmenin olmadığına dikkat çekilerek yüksek yargıç ve savcıların atanmasına ilişkin usullerin endişe yaratmaya devam ettiği, halkın yargıya güveninin azaldığı ve yargının siyasallaştığı ve ticari çıkarlardan etkilendiğini düşündüğü ifade ediliyor. Söz konusu bu rapor, Yunanistan'da hukukun üstünlüğünün giderek kötüleştiği ve sistematik olarak ihlal edildiğini belirten Avrupa Parlamentosu kararının ardından gelen çok önemli başka bir uyarı olarak nitelendiriliyor. Yunanistan'daki bu durumun Batı Trakya Türkleri ile de ilgili kararları da yansıdığı ifade ediliyor. Ve şimdi konunun detaylarını öğrenmek üzere bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkürler İpek Hanım.
Efendim, Avrupa için Sivil Özgürlükler Birliği'nin Yunanistan raporunun içeriğini konuşacağız sizlerle birlikte. Neler aktarmak istersiniz?
Efendim, bizim yıllardan beri İskeçya Türk Birliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 16 yıldan beri hala uygulanmadığının altını çizmek istiyorum bu konuda. Tabii 16 yıl bayağı bir uzun bir yıl. Dolayısıyla uluslararası sivil örgütlerin de varmış olduğu kanaat ülkemiz Yunanistan'da yargıların siyasallaştırıldığı ortaya çıkması bizim için bir teyit anlamına geliyor diğer kurum ve kuruluşlara. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin komisyonu da 2022 hukuk üstünlüğü raporunda da ülkemiz Yunanistan'la ilgili bu telekulaklayıdın ortaya çıkan konu ülkemizi uyarmıştı. Akabinde tekrar gene aynı 2023 hukukun üstünlüğü raporunda da tekrar dile getirildi. Burada adalet sistemi biraz önce sizin de beyan ettiğiniz gibi yargının bağımsızlığı konusunda eleştiriler geldi ülkemiz Yunanistan'a. Medyanın bağımsızlığı ve şeffaflaştırılması eleştiriliyor. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa milletvekilleri ülkemiz Yunanistan'ı eleştiriyor hukukun çalışmadığını. Kısacası 7 Şubat 2024 Avrupa Parlamentosu'nda bir karar çıktı. Yunanistan'ın ile ilgili kararda gazetecilerin fiziksel tehditler, sözlü saldırılar olduğu ve taciz edici yasal işlemlerin karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Gördüğünüz gibi bunlar yalnız federasyon söylemiyor, yalnız biraz önce işte bu Avrupa için Sivil Özgürlükler Birliği kurumu değil, Avrupa Parlamentosu'nun içinde ve Avrupa Konseyi'nde de ortaya çıkacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Konseyi'nde ülkemiz Yunanistan 2 yıl boyunca izlenecek monitoring yılına girmiş bulunuyor. 2024'te başlayacak ve 25'ine kadar. Burada tabii ülkemiz Yunanistan'ın hukuki süreçleri ve demokrasi nasıl çalıştığı mevcut altında alınacak. Tabii bunun Birleşmiş Milletler'de de dile getiriliyor hukukun, yargının çalışmadığını. Dolayısıyla biz STK olarak da Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi'ne katılıyoruz. İnsan azınlık toplumuna katılıyoruz. Orada da birçok tebrikle sunduk. Ve ülkemiz Yunanistan kadınlara ilgili geçen de yılın başında hakikaten uyarıldı bu konuda. Ve Dışişleri Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde soru cevap vermek mecburiyetinde kaldı yani. Görüyorsunuz ülkemiz hakikaten 16 yıldır İskeç Türk Birliği'nin tekrar yapılmış hataya düzeltilmesini beklerken diğer demokrasinin ve hukukun çalışmadığı ortaya çıkıyor. Bunu da söyleyen Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleri, AB kurumları, Birleşmiş Milletler'in kurumları ve tabii diğer STK'lar. Kısacası hatta ve hatta ülkemiz Yunanistan'da bile mi yani bazı entelektüel örneğin Adalet Gözlem Evadı ile yeni bir sivil toplum kuruluşu oluşturmaya çalışıyor. Burada başını çeken kişi Avrupa Barolar Birliği'nin eski başkanı Panayiotis Perakis isminde bir hukukçu. Yani ülkemiz Yunanistan hakikaten batılı ülkelerinin yardımına ihtiyacı var. Sözde değil özde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Nihayet ülkemizin demokrasinin beşiği olduğu iddiasıyla yaratmaya çalıştığı imajın çarpıtılmış bir gerçek olduğu kanıtlanmış oluyor böylelikle. Tabii sıcağı sıcağına dün 2 Nisan tarihinde de Avgi gazetesinde ülkemiz Yunanistan'da İnsan Hakları İçin Birlik isminde bir Yunan STK'sı söz konusu bu Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu sunmuş o raporuna kendi fikirlerini beyan etti yani sıcağı sıcağına. Evet haklısınız ülkemiz Yunanistan'da kaydedilen gerilimler endişe içinde olduğunu altını çizdiler.
Evet. Bakalım. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 27 Mart 2008 tarihinde isminde Türk ibaresi yer aldığı için Yunan makamlarca kapatılan derneklerle ilgili olarak alınan kararın üzerinden tam 16 yıl geçti ama İskeçe Türk Birliği'nin hak arama mücadelesi 41 yıldır devam ediyor. Bize Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerinizde de yardımcı olabilir misiniz acaba? Bu Yunanistan'ın aldığı kararları yok sayması üzerine neler söylemek istersiniz? Bu uzun süren dava sürecinden de söz etmenizi rica ederiz.
Bizler hem ülkemiz Yunanistan'ın hem de uluslararası alanda yıllardır verdiğimiz cevabın somut sonuçlarını böylelikle aldık. Laf alıyoruz. İşte diğer ülkelerin de kurumların da bize karşı yapmış oldukları ortaya çıkması. Zira ülkemizin Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı dini yerlere yönelik saldırılarla ilgili biz federasyon olarak Batı Trakya Türklerin Batı Trakya'da işlenen hakları, haksızlıkları dile getiriyoruz paralel raporu aracılığıyla. AGİT insanı boyu toplantılarının hazırlamış olduğu raporlara bizler de Batı Trakya'da eksik olan, Batı Trakya konusuyla ilgili eksik olanları ilave ediyoruz ve dikkate alıyorlar. Aynısı Avrupa Konseyi'nde hazırlanan raporlar, görüşler, fikirlerimiz beyan ediyoruz ve dikkate alınıyorlar. Aynı konuyu da kıtanın öte tarafında yani de şey Amerika Birleşik Devletleri insan hakları ve dini özgürlükle ilgili raporlarını biz sürekli Batı Trakya Türklerin temsilen sorunlarımızı ve dile getiriyoruz eksikleri. Tabii bunu yaparken hala da ülkemiz Yunanistan'da müftülerimiz seçtiğimiz müftü İbrahim Şerif sorgulanıyor, ifadesi alınıyor. Derneklerimiz demin ifade ettiğiniz gibi 27 Mart kararının 16 yıldan beri yani hala da uygulanmış değil. Bizim yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz süreklilik Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda, Birleşmiş Milletler'inde ve hatta işte demin ifade ettiğim gibi ülkemiz Yunanistan'da yeni oluşan söz konusu bu hukukçuların ve gazetecinin bir araya geldiği itibata geçip hem milletvekillerimizle hem bizler yani ittifak kurup ülkemizin tekrar demokrasi seçmesini için cana gösteriyoruz. Bizim işimiz uzun bir yoldayız. Bakanım kolay değil.
Evet uzun soluklu bir mücadele sizinki.
Biz de STK'yiz. Ülkemiz Yunanistan milletvekillerimiz evet var ama çoğunluğun partilerinde milletvekilleri ve bir cuma namazında başkonsolosluğumuzun da yer aldığı bir yerde saf aldığında hemen saldırılı uyguluyor bize karşı. Tabii devlet değil. Aşırı basın saldırıyor. Nasıl sen başkonsolosluğa aynı sırada namaz kılabilirsin gibi yani. Böyle iftar sofralarına nasıl oturabilirsin? Yani suyu bulandırmaya çalışıyor bazı çevreler ülkemiz Yunanistan'da. Ve bunun da tabii demokratikleşmesi için ülkemizde zorlanıyoruz. Zorlandığımızın ispatı 3 tane aşırı sağ parti ülkemiz Yunanistan'ın meclisine seçildi bu son seçimlerde. Bu da tabii sevindirici bir olay değil.
Evet, AB üyesi ülkeler de yıllardır sessiz. Onu da dile
Maalesef.
getirmek lazım maalesef. Evet. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararlar var ama bu kararlara rağmen İskeçre Türk Birliği'nin örneğinde yasal statüsü iade edilmiyor. Bu kararlar bağlayıcı mı değil mi?
Şimdi tabii söz konusu kararların uygulandığını uygulanmadığı için Bakanlar Komitesi denetliyor. Her 3 ayda 4 ayda bir Bakanlar Kurulu toplantısı oluyor ve gündeme geliyor bizim konumuz. Kısacası tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararları var. Yalnız Yunanistan ile ilgili bütün Avrupa Konseyi'nin ülkelerinin 47 tane ülke var. Çoğunluk ağırlıklı olarak öncelik onlara veriliyor. Ama bizim ülkemiz Yunanistan nedenseydi yani ikna edebiliyor karşı tarafı ağır baskı gelmesin ülkemize diye. Tabii eninde sonunda zaman oynuyor ülkemiz Yunanistan. Biz de ama rahat durmuyoruz ki. Yani önümüzdeki günlerde tekrar Avrupa Konseyi'ne gideceğiz. Avrupa Konseyi'nin parlamenterler, meclisi üyeleriyle görüşeceğiz. Dile getiriyoruz. Bizlerle birlikte İskeçre Türk Birliği Başkanı Ozan Bey Strasbourg'a gidiyor. Bakanlar Komitesi'nin üyeleriyle görüşüyor yani. Pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz İpek Hanım. Ama uzun bir ince yoldayız. Ne yazık ki istediğimiz şekilde, istediğimiz hızda ilerleyemiyoruz. Ama bu demek değildir ki başarısız, tam tersine ittifaklarımız çoğalıyor. Bizi dinleyen ülkeler yalnız Baltık ülkeleri değil, Avrupa'nın yani Akdeniz ülkeleri de yavaş yavaş dinlemeye başlıyor, hak veriyorlar. Süreklilik çok önemli bencesin.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz
Rica
sizlere.
Ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Bir kere kırıldım, bir daha kurulma. Bozulup döküldüm içime içime. Neler yaşattın canımı yaktı çok. Yine de üzülme. Olur da derdime düşersen, dönemedim diye merak edersen, suçlayıp kendini avutma, başa dönüp kendimi savunma. Bir kere burada girdin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla durdun mu, utanıyorsun aşktan. Bir kere burada girdin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla kaldın mı? Çekiniyorsun aşktan. Utanıyorsun aşktan. Bir kere daha.
Balkanlarda kiliseye çevrilen Türk eserlerini konuşacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardan çekilmesiyle birlikte yüzlerce eser geride bırakıldı. Bu eserlerin önemli bir bölümü de ne yazık ki yavaş yavaş ortadan silinip kaldırıldı. Pek çok eser kiliseye çevrildi. Sadece camiler değil, tekke, türbe, minare, kule, hamam, çeşme, imaret gibi farklı türde Türk eserleri de kiliseye dönüştürüldü. Yüksek mimar Mehmet Emin Yılmaz, Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu topraklardaki kiliseye çevrilen Türk mimari eserlerini ülke ülke gezerek araştırdı. Bu araştırmalardan, bu başyapıttan söz edeceğiz. Şimdi bizlerle birlikte Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri adlı kitabın yazarı, yüksek mimar, araştırmacı Mehmet Emin Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
Hoş bulduk İpek Hanım, teşekkür ederim.
Hangi ülkede kaç eserin kiliseye çevrildiğini ve bunların mimarisinde nelerin değiştirildiğini tespit etmek için nasıl bir yol izlediniz? Çalışmalarınızdan söz ederek başlayalım efendim.
Teşekkür ederim. 1970'li yıllarda Ekrem Hakkı Ayverdi rahmetli mimarın Balkanlardaki Osmanlı eserleriyle ilgili meşhur bir külliyatı var. 4 ciltlik bir çalışma. Bu çalışmaya göre Balkan coğrafyasında 16 bin civarında eser inşa edildiği tespit edilmiş. Tabi 1970'ten bugüne kadar gelen zaman içerisinde de yeni tasnife giren arşiv belgeleriyle bu sayının aslında iki katına yakın, yani 30 bin civarında eser olduğu ortaya çıktı. Bu 30 bin eserden hemen hemen %90'ı günümüze ulaşmamış, yok olmuş durumda. Geriye kalan %10'luk kısım, yani 3000 civarında bir eser de çok az bir kısmı amacı asli işleviyle kullanılıyor. Bunun dışında büyük bir kısmı işte ya kaderine terk edilmiş durumda ya da benim çalışmama konu olan şekilde kiliseye dönüştürülmüş durumda olanlar da var. Ben bu çalışmayı 2010 yılında başlamıştım. 2020 yılında İlk baskısını yaptığımızda 350 civarında eser tespit etmiştim. 2020'den bugüne kadar da ilavelerle birlikte 451 yapının Osmanlı coğrafyasında kiliseye dönüştürüldüğü ortaya çıkmış oldu. Bu çalışma aslında bitmemiş bir çalışma, devam eden bir çalışma. Bugüne kadarki rakamlar 450 civarında. Osmanlı coğrafyası demiştim. Tabii bunun büyük bir kısmını Balkanlar oluşturuyor. Özellikle de Yunanistan ve Bulgaristan'da en fazla eser görüyoruz. Sayılar üzerinden devam edebiliriz. Yunanistan'da 151 yapı tespit ettim. Kiliseye dönüştürülmüş. Bunların 116'sı cami, 22 tanesi tekke türbe, diğerleri de birer ikişer imaret ve hamamlardan oluşuyor. Aslında kiliseye çevrilmiş yapı deyince çoğumuzun aklına camiler gelse de camilerin dışında tekkeler, türbeler de kiliseye dönüştürülmüş. Bazı ülkelerde Osmanlı döneminde inşa edilmiş saat kulelerinin yanına, kilise inşa edilip kilisenin çan kulesine çevrilmiş veya işte yine cami dönüştürülmüş, minaresi çan kulesine çevrilmiş. Sayıları az da olsa özellikle Dobruca bölgesinde üzerine haç takılan çeşmeler mevcut. Hırvatistan'da mesela belki de tek örnekti bu çalışma içerisinde. Bir kalenin tuğladan yapılmış bir kulesinin üzerine çatı yapılıp kiliseye çevrilmiş. Günümüze ulaşmamış Macaristan'da bir hamamın kiliseye çevrildiğini biliyoruz. Toparlayacak olursak çoğunluğu camiler olmak üzere 345 cami ve 451 yapı tespit ettim.
Evet, zaten çalışmanızın 3. cildini de yalnızca Yunanistan'daki yapılar üzerine yoğunlaştırdınız. Evet. Buradan da zaten Yunanistan'daki yapıların sayıca çok olduğunun sonucuna ulaşabiliriz. Bulgaristan'da devam edelim dilerseniz. Kiliseye çevrilen Türk eserlerini araştırmaya olan merakınızın aslında başlama noktası olarak Bulgaristan'daki Mimar Sinan'ın eseri olan Kara Cami'yi işaret ediyorsunuz. İlk dikkatinizi çeken unsur ne olmuştu o camide?
İlk Kara Cami'yi gördüğümde, tabii kiliseye çevrilmiş durumda. 1800'lerin sonunda kiliseye dönüştürülmüş. Hani biz Türkiye'de işte mimar, özellikle İstanbul'da, Edirne'de hani o Osmanlı klasik yapılarını, işte büyük kubbe, etrafında girişinde kubbeli revaklar, işte güzel bir avlu. Bu klasik mimariye alıştık. Mimar Sinan'ın bu klasik mimarisinin tamamen dönüştürülmüş bir örneğini görmek farklı hisler uyandırdı bende. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi bu çalışmanın çıkış noktasıydı. Aslında benim kişisel bir merakım idi. Acaba başka çevrilmiş eserlerde var mı diyerek bu çalışmaya başlamıştım 2010 yılında. Sofya'da tam şehir merkezinde Sofu Mehmet Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı aslında bir külliye. Büyük bir imareti olduğu için imaret camii olarak bilinmiş. Etrafında kervansarayı ve işte o külliyeyi oluşturan diğer yapıları da mevcut. Onların tamamı yıkılıyor. Caminin de ilk önce tabii minaresi yıkılıyor. Son cemaat yeri ortadan kaldırılıyor. Ve pencereleri ve kubbe kasnağındaki o kubbe pencereleri diyelim, kasnaktaki pencereler tamamen özgün mimarisi değiştirilerek yapı tanınmaz hale getiriliyor ve şu anda da burası kilise olarak kullanılıyor.
Evet. Günümüze kadar ulaşmış eserlerin tespitinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Duvarların kıbleye bakması yol gösterici bir işaret ama sadece bu yeterli mi yoksa başka unsurlar da var mı? Ayırt edici özellikler.
Şöyle aslında bu çalışmaya ilk başladığımda yani merak aşamasındayken öncelikle üzerine yayın yapılmış işte şehir merkezlerinde çok bilinen işte Drama'daki eski cami gibi, Kavala'daki İbrahim Paşa Camisi gibi veya az önce bahsettiğimiz Sofya'daki Kara Cami gibi çok bilinen yapıların önce bir listesini çıkarttım ve 72 civarında bir eser liste çıktı. Ondan sonra bu çalışmayı biraz daha derinleştirip ilçelerde, köylerde, işte daha küçük yerleşimlerdeki yapılara yoğunlaşmaya başladım. Burada özellikle Yunanistan'ın mübadeleye tabi tutulan bölgesi, o Batı Trakya'dan başlayıp aslında Yanya'ya kadar olan o bütün Yunanistan, Midilli, Adalar bölgesi. Buradaki köylere baktığımızda hani Yunanistan'daki eser sayısının çok olmasının bir sebebi de aslında en son terk ettiğimiz coğrafya olması. Yani bir Macaristan'ı işte 1600'lerin sonunda terk etmişiz ama Yunanistan hani daha çok yakın. Ve mübadeleye tabi tutulan köylerde biliyorsunuz oradaki Türkler Anadolu'ya, buradaki Ortodokslar oradan boşalan köylere yerleştiriliyor ve ilk etapta barınma ihtiyacından sonra ibadethane ihtiyacını en kolay bir şekilde hazır olan köy camilerini dönüştürerek karşılıyor insanlar. Bu yüzden Yunanistan'daki sayının da fazla olduğunu görüyoruz. Bir diğer konu sizin bahsettiğiniz kıble yönü burada çok belirgin. Tabii şu an gösteremiyoruz ama Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda ilk başkentliğini yapan Anabolu şehrinde havadan baktığımızda bugün camiler kıble yönü itibariyle tamamen kendini gösteriyor ve bunların en büyük
değiştirip dönüştürmek mümkün olmadığı
mümkün olmuyor tabii. Çok tipik bir örneği Anabolu'daki Sultanahmet Camisi.
Evet.
3 defa camiden kiliseye, kiliseden camiye dönüştürülmüş. İlk önce Sultanahmet zamanında inşa ediliyor. Sonra Venedikliler Katolik Kilisesi'ne dönüştürüyor. Sonra Osmanlı geri aldığında tekrar cami oluyor. Sonra Yunanlılar bağımsızlığını kazandığında ilk Yunan kralını burada taç giydiriyorlar. Ve bir Osmanlı camisi.
Günümüzde?
Halen de kilise olarak kullanılıyor.
Evet. Devam ediyor. Evet, Macaristan'a da bir parantez açmak gerekiyor galiba değil mi? Çünkü Türk eserlerini kiliseye dönüştürmeyen tek milletin Macarlar ve Macaristan'da dönüştürülen eserlerin tamamının da Avusturya işgali sırasında gerçekleştiğini ifade ediyorsunuz bir röportajınızda. Bunun sebebini soralım sizlere.
Macaristan hani bizim için hüzünlü olan konunun aslında en pozitif tarafı diyelim. Bahsettiğiniz gibi buradaki dönüştürmelerin tamamı Habsburglar döneminde 1686 bu dinin kaybedilmesi ve Karlofça Anlaşması ile birlikte çok kısa sürede fethedilen Macaristan çok kısa sürede terk ediliyor ve şehirlerdeki en büyük yapılar işte Peç'teki Gazi Kasım Paşa Camisi ki kubbesi bugün Balkanlardaki en büyük kubbeli Osmanlı yapısıdır, Osmanlı camisidir. Bu halen kilise olarak kullanılıyor. Zigetvar'da şehir merkezindeki Ali Paşa Camisi halen kilise olarak kullanılıyor. 1900 Avusturyalıların dönüştürdüğü Macaristan'daki yapıların büyük bir kısmı 1960'lara kadar kilise olarak kullanıldıktan sonra Bu tarihte bazıları tekrar asli işlevine çevriliyor. Bunun en güzel örneği aslında Gülbaba Türbesi.
Evet.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında tekrar türbe olarak işlevlendiriliyor ve o tarihten günümüze kadar Türk-Macar ortaklığıyla hep onarılmış bir yapı. Yine Peç şehrindeki İdris Baba Türbesi de 1600'lerin sonundan 1963'e kadar kilise olarak kullanılmış, şapel olarak kullanılmış. Bu tarihte tekrar asli işlevine çevrilmiş. Belgrad'da kale içinde Damat Ali Paşa'nın türbesi de aynı şekilde 1. Dünya Savaşı yıllarında kiliseye dönüştürülmüş. Tabii bu kiliseye dönüştürülüp tekrar asli işlevine çevrilen yapıların biz hemen hemen hepsinde Tika'nın restorasyonlarını görüyoruz. Bu da bu konunun pozitif tarafı diyelim.
Evet, kültürel diplomasinin bir yansıması evet, olarak evet, da söyleyebiliriz. Ortak projeler üretmek oldukça önemli çünkü. Siz peki bu coğrafyalarda, Balkan coğrafyasında Türk mimari eserleriyle ilgili çalışmalar yaparken en çok şaşırtan olay veya eserle karşılaştınız mı? Nedir sizi çok şaşırtan eser?
Tabii beni en çok etkileyen eser az önce bahsettiğim gibi Mimar Sinan'ın yapısıydı. Evet. Ama bunun dışında mesela Güney Kıbrıs'ta Limassol şehrinde bir çeşme var. Çeşmenin kitabesi halen üzerinde kullanılıyor. Bizim su deposu diye nitelendirdiğimiz çeşmenin haznesi bir Ortodoks ibadet yerine çevrilmiş durumda. Bu bana çok garip gelmişti.
Başka işlevlerde kullanılan eserlerde var mı? Camiden kiliseye çevrilen yapılar dışında. Başka hangi amaçlarla eserler bugün hizmet veriyor?
Yine Macaristan'dan devam edelim o zaman. Mesela Yakovalı Hasan Paşa Camisi Peç şehrinde bugün Macaristan'da özgün haliyle kalabilen tek cami. Bu 1960'lara kadar kilise olarak kullanılmış. Aslında bir Mevlevihanenin camisi. Bugün Mevleviliğin anlatıldığı bir müze. Yani gittiğiniz zaman orada hem Mevleviliği anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Hem işte caminin özgün haliyle ziyaret etmek mümkün. Macaristan'daki örnekler çoğunlukla müze. Ama bunun dışında işte Yunanistan'da kültürel amaçlı kullanılanlar var. Tamamen kaderine terk edilmiş olarak çevrilen yapılar var. Bir de dediğim gibi asli işlevini sürdüren az da olsa örnekler de mevcut.
Evet. Tabii sadece Balkan coğrafyasını değil, başka farklı coğrafyalarda da yine çalışmalarda bulundunuz. Ona dair de yine sizden yorum almak isteriz.
Kitabımın çıkış noktası tabii Balkan ülkeleriydi ama
sonra coğrafyayı genişlettiniz.
Konuyu derinleştirdikçe evet.
Hangi ülkelerde çalışmalar yaptınız?
Ukrayna'da, Kırım'da, tabii bunları yayınlar üzerinden yaptım, gidemedim. Ermenistan'da mesela iki cami var, arşiv belgelerinden tespit ettik, evet. Osmanlı arşivlerinden. İkisi de günümüze ulaşmamış. Yine Azerbaycan'da Rusların işgal ettiği sürede Genceoğlu Camisi bir müddet kilise olmuş. Tabii konunun kapsamına girdiği için ben bu ülkeleri de dahil ettim. Cezayir'de mesela Fransızların işgal ettiği dönemde 3 tane cami kilise olmuş. Sonra bunların hepsi de tekrar cami haline gelmiş. Keçova Camii mesela çok meşhurdur. Oranın da restorasyonu yakın zamanda Tika tarafından yapıldı. İlk aklıma gelenler
evet, Cezayir, böyle. Ukrayna, Kırım, evet. Gürcistan, Ermenistan gibi pek çok ülkeyi de yine evet. ziyaret ettiniz galiba değil mi?
Evet, evet. Ama ağırlıklı olarak dediğim gibi Balkanlar, Yunanistan, evet. Macaristan.
Osmanlı Devleti'nin gelişimi zaten Balkan evet, coğrafyasıyla evet. olduğu için de yine sizin çıkış noktanız da Balkanlardı. Peki Türkiye'de de yine Balkan Savaşları sırasında el değiştiren vilayetler var. Bu vilayetlerde peki kiliseye çevrilen camilerin izlerine rastladınız mı?
Evet tabii Lüleburgaz'da...
Çok bilinmez aslında değil mi bu?
Evet biz biraz bu konuyu aslında pek anlatmıyoruz. Bizim için hazin bir konu olduğundan pek yer vermiyoruz. Yani ben bu çalışmaya başladığımda Semavi Eyici Hoca'nın birkaç çalışması dışında kimsenin bu konuyla ilgilenmediğini de gördüm aslında.
Akademik anlamda da bir boşluk var o zaman
evet,
bu alanda.
Evet. Lüleburgaz'da yine Mimar Sinan'ın bu meşhur külliyesinin, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin camisi Bulgar işgali sırasında minaresi yıktırılıp kiliseye çevriliyor. Bu dönemin fotoğrafları da mevcut. Yine o Trakya'da birkaç cami daha var. Onların hepsini kitapta almıştım. Aynı şekilde Rusların işgal ettiği Erzincan'da, Tercan'da Mama Hatun Camisi kilise olmuş. Yine Erzurum'da birkaç yapı daha var. Bunlar tabii kısa süreli işgal sırasında dönüştürülmüş yapılar. Şu an hepsi tekrar asli işlevini sürdürüyor.
Evet. Yurt dışındaki tarihi Türk eserlerinin tespiti projesinde de görev aldınız. Hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki çeşitli tarihi eserlere ait koruma, onarım ve müze projeleri de hazırladınız. Bu projelerden de söz etmenizi rica edeceğiz.
Yurt dışındaki tarihi Türk eserlerinin tespiti projesi aslında benim yurt dışına ilk çıktığım ve özellikle Bulgaristan'ı ilk gördüğüm projeydi. Türk Tarihi Kurumu'nun bir projesiydi. O projede mimar olarak görev alıp bazı eserlerin röle ve krokilerini hazırlamıştım. Yüksek lisans tezim de yine Bulgaristan'ın Dobruca bölgesindeki bu incelediğim camilerle ve çeşmelerle ilgiliydi.
Bu konuya ilginiz acaba o şekilde mi başladı yoksa daha eskilere mi dayanıyor?
Üniversitedeyken yani mimarlığı seçmemdeki sebeplerden birisi de aslında bu tarihe olan merakımdı. Mezuniyetle birlikte de özellikle Balkanlarda çalışmaya başladım. Şu anda da yine bu bölgede devam ediyoruz.
Devam ediyorsunuz. Hedefiniz ne peki bundan sonrası için? Yine ciltlere devam edecek misiniz?
Bu kitap özelinde şu an yapmak istediğimiz bir dijital envanter aslında. Evet. Bir web sitesi üzerinden herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir veri tabanı da oluşturmak. Aslında dijital demişken dinleyicilerimize şunu da aktarayım. Bu konuştuğumuz kiliseye çevrilen Türk eserleri isimli 3 ciltlik çalışma Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından ikinci baskısı yapıldı. 19 ülkeye hitap ettiği için ve herkesin de kolaylıkla ulaşması için YTV'nin internet sayfasında dijital platform var. İsteyen herkes oradan kitabın dijital haline ulaşabilir.
Evet. Konuya ilgi duyanlar bu kitabı platformdan da okuyabilirler. Evet. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurumsal internet sayfasında kitabın 3 cildi de yer alıyor diyelim. Evet. Peki bir de Türk Mimari Araştırma Merkezi söz konusu.
Evet.
Bu merkeze dair neler aktarmak istersiniz? Çalışmalarına devam ediyor mu?
Benim yaptığım araştırmalar aslında mesleki çalışmalarımla hep paralel ilerledi. Yani Gülbaba Türbesi'nin restorasyonunda görev aldık. Oradaki müzenin kurulmasında görev aldık. Ve bunları yayın haline de getirdik. Araştırma merkezimizde bu tür faaliyetleri yürütüyoruz. Evet. Diğer kendi mimarlık büromuzda da mesleki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Evet. Kültürel diplomasiye biraz daha derinlemesine değinelim isterseniz. Ortak proje öğretmenin öneminden söz edelim. Yine Gülbaba Türbesi üzerinden de gidebiliriz.
Evet.
Başka nice örnekleri vardır bunun.
Tabii en spesifik örneği benim kendim de içinde bulunduğum için rahatlıkla söyleyebilirim. Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlayan bir ortaklık var aslında Macarlarla birlikte. Burada her iki ülkenin uzmanlarının ortak çalışmasıyla hem doğru bir restorasyon yapıldı ve yapılıyor. Hem de türbenin yanına bir kültür merkezi inşa edildi, bir müze inşa edildi. Sadece bir dini ziyaret yeri değil, Avrupa'nın ortasında bir Türk kültür merkezi haline geldi.
Bambaşka bir yapı olmuş, ben de gördüm fotoğraflarını. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için.
Ediyorum.
Sağolunuz. Çok keyifliydi söyleşimiz. Kiliseye çevrilen Türk Eserleri adlı kitabın yazarı, yüksek mimar, araştırmacı Mehmet Emin Yılmaz bizlerle birlikteydi.
Günaydın de yeni güne. Yay gibi gerginsin, çözül biraz. Bitmez dünyanın dertleri terk. Kurulmanın hiçbir faydası yok, relax. Bırak güneş ısınsın içini. Bahar'la açma.
Kosova, Kuzey Mitrovica'da Türkçe resmi kullanımda dil oldu. Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica Belediyesi'nde Türkçe'ye ülkede halkın geleneksel olarak konuştuğu dillere verilen resmi kullanımda dil statüsü verildi. Çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica Belediyesi'nin meclis oturumunda Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekili Enis Kervan tarafından Türkçenin resmi kullanımda dil kabul edilmesi için verilen karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Türkçe hali hazırda Kosova'nın Prizren ve Mamusha belediyelerinde resmi dil, Priştine, Gilan, Vıçıtırın ve Güney Mitrovica belediyelerinde ise resmi kullanımda dil statüsünde bulunuyor ve şimdi konunun detaylarını öğrenmek üzere telefon hattımızın diğer ucunda Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekili Enis Kervan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kervan.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica Belediyesi'nin almış olduğu kararla Türkçe oy çoğunluğuyla resmileşti. Hepimizi çok sevindiren bir karar oldu. Çok sıcak bir gelişme aslında. Konunun detaylarını konuşmak isteriz sizlerle efendim. Türkçenin resmi kullanımda dil kabul edilmesinin önemi nedir? Getirileri neler?
Tabii ki çok önemli bir gelişme bizler için de. Ben Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekiliyim. Kosova'da yapıcı unsur, Kosova'nın parçası olan Türk milletinin, Türk topluluğunun topluluk olarak bizde geçiyor milletvekiliyim ve elbette ki gayemiz, amacımız var olan haklarımızı korutmak, genişletmek, dilimizin kullanımını genişletmek vesaire. Mecliste Türkçe konuşuyorum zaten. Onun dışında işte yerel merkezi düzeyde Türkçe resmi dil ve resmi kullanımda dil. Ben de bu sefer dedim ki Sırplar kuzey bölgede daha yoğun yaşayan belediyelerde işte Sırp kendi dillerinin kullanılmadığını öne sürüyorlar. Tam tersi işte kaç senedir orada Sırp belediye başkanları vardı. Türkçe yıllardır orada kullanılan bir dil ve resmi kullanımda resmiyet kazanması için girişimlerim olmuştu ama başaramamıştık. Şimdi de durum değişti. Sırplar yönetmiyor belediyeleri orada. diğer topluluktan Arnavut Boşnaklar vesaire var. Onlarla görüştüm. Resmi başvurularımı gerçekleştirdim ve Kuzey Mitrovica da Türkçemiz resmiyet kazandı. Bu büyük bir gelişme. Çünkü Kosova'da ve bir sürü belediyede, Kuzey Mitrovica'da da sadece yerel Türkler değil, diğer milletlerde, Arnavut olsun, Boşnak olsun vesaire, evlerinde Türkçe konuşuluyor. Yani Türkçe çok fazla kullanılıyor. Bunun koruma altına alınması gerekliydi, yasayla düzenlenmesi gerekliydi. O belediyelerde yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe şahsi evraklara, yazılara vesaire ulaşma hakkı olmalıydı. Kimlik kartlarına Türkçe de almaları gerekiyordu. Ben de doğal olarak milletvekili olarak zorladım işimi yaptım diyelim ve çok mutluyuz. Yani Kosova'nın her köşesinde Türkçenin resmi dil olması için gayretlerim, çalışmalarım devam edecek.
Evet, emeğinize sağlık efendim. Çok önemli bir karar ve bu kararın 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı öncesinde alınması da ayrı bir önem taşıyor şüphesiz.
Evet öyle. Evet. Çok ona biraz da ısrar ettim. Ona denk getirmeye çalıştım. İki önemli husus daha var. Mesela Kosova'da özellikle Prizren'de Türkler yoğun yaşıyor. Prizren ve Priştine'de İşte geleneklerimizin, Türk kültürünün, Türk kimliğinin ve halk danslarımızın ilk defa kültürel miras olarak korunması, altına alınması için de başvuruda bulundum. Girişimler gerçekleşti. İnşallah ilk defa tapulanacak kültürel mirasın bir parçası olarak Kosovalı Türkler. Bunu da 23 Nisan öncesi başarırsam tamamen güzel bir bayram yaşamış olacağız.
Evet.
5 Nisan'da da Kosova'da nüfus sayımları başlıyor. Çok az zaman kaldı. Kuzey Mitrovica'da Türkçenin resmiyet kazanması, nüfus sayımlarında da sayımımıza yansıması, milli kimliğimizin ön planda olması için çok büyük bir moral. Hem 23 Nisan hem nüfus sayımları derken gerçekten Kuzey Mitrovica'da Türkçenin resmiyet kazanması bizim için, Türk dünyası için sanırım güzel bir gelişme.
Evet. Efendim, Kosova yasalarına göre belediye sınırları içerisinde geleneksel olarak konuşulan bir dil nasıl resmi kullanımda dil statüsüne sahip olabiliyor ve bazı belediyelerde Türkçe resmi dil olurken kiminde de resmi kullanımda dil statüsü uygulanıyor? Bu iki uygulamanın farkını sormak isteriz.
Şimdi Kosova'da, Kosova genelinde Arnavutça ve Sırpça eşit resmi diller. Fakat bizde şöyle bir terim var: resmi dil ve resmi kullanımda dil. Hı hı. Mesela parlamentoda, merkezi düzeyde ben Türkçe konuşurum. Belgeleri vesaire, her şey, kanunlar, taslaklar, yasa tasarıları Arnavutça, Sırpça, İngilizce gelir. Fakat talep ettiğim takdirde Türkçe de gelmek zorunda. Toplantılarda Türkçe konuşurum, komisyonlarda, meclis oturumlarında Türkçe konuşurum, tutanakları Türkçe isterim vesaire, hepsi bunlar var. Bu resmi kullanımda demek. Yani talep ettiğim zaman bütün evraklar Türkçe'de olmak zorunda. Keza hükümette de öyle. Mesela Kosova resmi gazetesi Arnavutça, Sırpça, mesela Türkçe'de basılır. Belediyeler düzeyinde ise bizde yasamızın sunmuş olduğu bazı olanaklar var. Mesela diller yasasıyla Kosova'da Prizren'de Türkçe, özellikle Prizren diye vurgulanır. Hiçbir baraja tabi tutulmadan Türk dili Prizren Belediyesi'nde resmi dildir. Bu diller yasasıyla koruma altına alınmıştır ve hiçbir baraj gerektirmez. Prizren dışında diller yasasında bir madde var, der ki bir belediyede çoğunlukta olmayan, yani azınlık terminolojisi bizde kullanılmıyor terimi, çoğunlukta olmayan toplulukların %5 oranında nüfusu var ise o zaman o belediyede o dilde resmi dildir. Bizim Mamuşa Türk Belediyesi var. Mamuşa Türk Belediyesi tamamı neredeyse Türk olduğu için, bu %5 oranını aştığı için Türk toplumu Mamuşa Belediyesi'nde, Arnavutça ve Sırpça ile birlikte Mamuşa Belediyesi'nde, Türk Belediyesi'nde otomatikman Türkçe eşit şekilde resmi dildir. Her şey üç dilde eşittir: Arnavutça, Sırpça, Türkçe. Şimdi bir kademe daha var diller yasasında, der ki bir belediyede bir topluluk %3 sınırında yaşıyor ise o zaman o belediyedeki topluluğun, milletin, yani milletler topluluk olarak geçiyor bizde, %3 varsa resmi kullanımda dildir diyor. Şimdi Priştine, başkenti Kosova'nın, Gilan, Mitrovica, Güney Mitrovica ve Çıtırında Türk dili resmi kullanımda dildir. Fakat %3 oranında nüfusumuz yok orada. Diller yasasında bir alt madde daha var, der ki bir belediyede geleneksel olarak yıllarca bir dil kullanılıyor ise hiçbir baraja tabi tutulmadan o dil resmi kullanımda dil, o dil o belediyede resmi kullanımda dildir. Ne demektir bu? bir belediyede 10 Türk bile yaşıyor ise, Türkçe asırlardır Osmanlı'dan beri burada kullanıldığı için geleneksel bir dildir. Otomatikman olarak resmi kullanımda dil statüsüne sahip olur. Ben de bu maddenin bu fıkrasına dayanarak müracaat ettim. Kuzey Mitrovica'da yaşayan vatandaşlarımızın da 5-10 kişinin imzasını, kimlik kartı kopyalarını alarak oradaki il, partimizin il şube başkanıyla birlikte müracaat ettim. Tabii onun öncesinde de görüşmelerim oldu. Belediye başkanı, ilan merkezi düzeyde, yerel düzeyde ve Kuzey Mitrovica'da da geleneksel dil olarak hiçbir baraja tabi tutulmadan Türkçemiz resmiyet kazandı. Bu bizim yasal hakkımız. Bundan böyle resmi kullanımda dil olan her belediyede vatandaş gittiği zaman doğum belgesinden tutun bütün evraklara Arnavutça, İngilizce, Sırpça ve Türkçe de yazacak. Resmi kullanımda olan belediyelerde, Prizren ve Muş'a'da benim Arnavut komşum bile varsa Türkçe belge almak zorunda. Resmi kullanımda dildeki fark ise sadece talep doğrultusunda Türkçe ile alınır. Bu fark arasında anlatabildiysem bu, biraz detay verdim ama önemli olan belediyede tabelada, yazılarda, şahsi evraklarda, kimlik kartlarında, ibarelerde ve yazılarda Arnavutça, Sırpça yanı sıra Türkçe de resmiyet kazandı. Detaylarına bakmaksızın yani durum bu. Türkçe resmileşti ve artık tüm şahsi evraklarda, belgelerde, yazışmalarda vesaire vatandaş gittiği zaman talep ettiği takdirde de Türkçe'de bunu kazanacak. Lefalarda Türkçe'de yazacak. Bu büyük bir başarı. Merkezi düzeyde ayrı bir statü, yerel düzeylerde ayrı. Ama önemli olan Türklerin yaşadığı her belediyede ve Türkçenin resmileşmesi, bu bizim için çok önemli ve bu yönde inşallah önümüzdeki dönemde bir belediye daha kaldı. Oraya da girişimlerim olacak. Bakalım böyle yavaş yavaş.
Evet.
Kosova'yı kapsayacağız evet. İnşallah.
Böylece Türkçe ve orada yaşayan, Kosova'da yaşayan Türkler de kendi ana dilindeki hizmetlerden yoksun kalmayacak belediye hizmetlerini alırken, değil mi? Kimlikler Türkçe verilecek. Kamu hizmetlerinden Türkçe aynen, faydalanabilecekler.
Aynen. Evet. Aynen. Hepsi öyle. Çünkü özellikle kuzeyde Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerde bu sıkıntıydı. Fakat önemli olan orada da malumunuz Kosova statüsü, olaylar Sırbistan ile diyalog, her şey kuzeydeki gelişmelere bağlanıyor. Oradaki yaşanan olaylara bağlanıyor. Fakat uluslararası camia özellikle Kosova'nın kuzey bölgesinde bu belediyelerde maalesef sadece Sırpların yaşadığını her zaman öne sürerek daha fazla Sırplar üzerinde yoğunlaşıyor. Benim ilk mesajım, hani Türkçe bu belediyede resmi olacak, yaşatılacak. İkinci mesajım, amacım daha doğrusu, kuzey bölgede sadece Sırplar yaşamıyor. Türkler de var, Boşnaklar da var. Bu mesajı vermekte. Hem dünyaya hem de Kosova'ya. Hı-hı. Nitekim öyle oldu.
Evet.
Yani kuzeyde sadece Sırplar yaşamıyor. Kuzeyde Türkler de, biz de varız.
Onun en güzel ispatı oldu aslında alınan bu karar.
Aynen,
çok teşekkür ediyoruz efendim, vaktinizi ayırdığınız için.
Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimize sevgiler, selamlar.
Kolaylıklar diliyoruz efendim çalışmalarınızda. Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekili Enis Kervan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Balkanları yolculuğun bu haftalıkta sonuna geldik. Kadriye Şenel hazırladı. Teknik masada Cihan Aktepe bizlerle birlikteydi. Mikrofon başında ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta 15 haberlerinin hemen ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Balkanlara yolculuk.